Değerli dinleyenler, kıymetli izleyenler, Erkam Radyo ve Erkam TV ortak yayınıyla hazırlamış olduğumuz Doktor Hüseyin Kayapınar'la Fıkıh Saati programına hepiniz hoş geldiniz. Ben Deniz Sami Zorlu. Hocamla birlikte yine sizden gelen soruları ve bizlerin hazırlamış olduğu soruları cevaplamaya çalışacağız. Bizleri dinlediğiniz için, vakit ayırdığınız için öncelikle çok çok teşekkür ediyoruz. Hocam sizler de hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Safalar getirdiniz. Allah razı olsun. Teşekkür ediyorum.
Hocam bu haftaki programımıza müsaadenizle şöyle bir soruyla başlamak istiyorum. Allah ismi yerine Tanrı ifadesinin kullanılması caiz midir diye bir sorumuz var hocam. Buradan başlayalım.
Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Malum Cenab-ı Hakk'ın Esma-i Hüsna'sı var.
Evet.
Ki bu genelde halkımız arasında veya işte bazı kaynaklarda 99 olarak zikredilir. Hı hı. Ama yine bazı kaynaklarda daha fazla da, daha başka da isimlerinin olduğu bildirilir. Ve bu isimler arasında, bu isimlerin tamamı Arapçadır.
Evet.
Ki bunlardan büyük bir kısmı Kur'an-ı Kerim'de zaten geçer. Şimdi Tanrı, Türkçe bir kelime. Ve bütün dillerde Allah için değil de ilah anlamında farklı cümleler veya farklı kelimeler kullanılıyor.
Evet.
Mesela İngilizce'de God diyorlar değil mi? Allah'ım, ilahım manasında by God diyor. Bu Farsça'da Huda. Ki hatta bu Huda kelimesi bizim edebiyatımıza da girmiş.
Evet. Birçok şiirde, divan şiirlerde edebiyatında var. Falan var. Evet.
Mesela bizim memleketimizde tesbih şeyleri yapılırken Habibi Hudara Salavat
eyvallah.
Hı-hı. ifadesi kullanılır.
Mevlid-i Şerif'te falan da var değil mi hocam?
Evet. Şimdi mesela şeyde Arnavutça'da Zoti.
Zoti.
Oradaki Müslümanlar Türkiye'deki Türkler Tanrı denildiği gibi, dedikleri gibi bazı Türklerin diyelim veya bazı bizim vatandaşlarımızın, Arnavutlar da Zoti diyorlar. Hmm. Yani Türkçe'de de ama bu Zoti diyelim, ister Zoti de olsun bu, ister Gat olsun, ister Huda olsun, ister Tanrı olsun, Allah'ın adı değil.
Hmm.
Bunlar ilah, var. Yani insanların tapındığı ilah manasını. Hı hı. Ama ilah kelimesi eğer kendimize nispet edersek biz Müslüman olarak Allah katlederiz. İlahi ente maksudi. Ya Rabbi benim maksadım sensin. Burada ilahi deyince Allah'ım demek.
Hı hı.
Dolayısıyla şimdi Tanrım denildiği zaman biz neyi kastediyoruz? Allah'ı kastediyoruz. Veya Huda dediği zaman bir Fars veya bize geçen o kelime Allah kastedilmiş oluyor.
Evet.
Ama bunların hiçbirisi lafzatullah'ın yerini tutmuyor. Mesela biz zikir yaparken Allah, Allah, Allah deriz. Ama Tanrı, Tanrı, Tanrı demeyiz.
Evet.
Ve o şekilde zikir olmaz. Elmallah Hamdi Efendi var meşhur bizim müfessirlerimizden yani son dönem tefsir yazanlardan.
Hı hı.
Ki hak dini Kur'an dili diye çok güzel bir tefsiri var biliyorsunuz onu.
Evet.
Orada bu Allah ve Tanrı kelimeleri üzerinde gayet güzel durur ve hiçbir şekilde Tanrı kelimesinin lafzatullah yani Allah kelimesinin Allah adına yerini tutmayacağını ifade eder. Ama adam Tanrım dediği zaman da o kendi kafasında Cenab-ı Hak kastettiğine göre başka bir ilahı sanki Tanrı edilmiş de olmaz. Hatta bizim Mevlid'de de var değil mi? Ondan başka Tanrı yok. Ve eski Türkçe'de tenkri ifadeleri kullanılıyor. Ki bunlar daha çok demin dediğim gibi işte ilah lafzının, ilah kelimesinin karşılığı olarak kullanılıyor.
Evet. Hocam bir de sala için bir soru sorulmuş. Perşembe akşamları ve cuma günleri okunan ve yine bir cenazenin vefat eden bir kişinin haberini vermek için okunan salanın anlamı ve dindeki yeri nedir diye bir soru sorulmuş hocam.
Şimdi efendim sala ne demek? Peygamber'e selam ve övgüdür. Sala. Kur'an-ı evet. Kerim'de ve hadislerde de bu teşvik ediliyor. Mesela indallahi ve melaiketehu yusallun ale'n-nebi. Ya eyhellezine amenu sallu aleyhi ve sellimu teslima.
Evet.
Buyurulur. Yani Allah ve melekler peygambere salat ederler. Ey inananlar siz de peygambere salat edin ve selam edin. Ashab-ı kiram soruyor peygamber efendimize. Ya Resulallah. Sana selam verme biliyoruz tamam. Nasıl olacağını.
Evet.
Peki salat nasıl olacak ya? Peygamberimiz o salavatı ifade ediyor. Allahümme salli ala Muhammedin ve ala ali Muhammed.
Evet.
Böyle diyeceksiniz diyor. Şimdi sala verirken ne diyoruz? Es salatu ve selamu aleyke ya Resulallah. Salat ve selam sana olsun ey Allah'ın Resulü.
Eyvallah.
Mana bu. Peki böyle bir sala verme dinde var mı? Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam döneminde, ashab döneminde, tabiun döneminde veya müştehit imamlar döneminde yok böyle bir şey. Yani bizim şimdiki perşembe akşamları olsun veya cuma namazı öncesi olsun veya cenazelerde olsun verilen sala yok. Ancak cenazelerin ilanı var. Yani bir vefat olduğu zaman o vefatın ilan edilmesi, haber verilmesi meşru. Ashab döneminde de var ve Peygamberimiz de bunu teşvik etmiş. Hatta bir cenaze olmuş, kendisine haber verilmemiş ve niye haber vermediniz demiş. Necaşi öldüğü zaman onun öldüğünü haber vermiş. Yani dolayısıyla bir cenazeyi haber vermek meşrudur. Bizde bu örf olarak sala verme şeklinde olmuş. Yani bir cenaze vefat ettiği zaman peygambere salat ve selam getirilerek arkasından da falanca vefat etmiştir. Allah rahmet eylesin. Cenazesi filan vakitte filan yerden kalkacaktır diye bir bilgi veriliyor.
Evet.
Tabii bu bir bid'attir. Yani bid'at ne demek? Resulullah döneminde olmayan, Kur'an'da olmayan, sonradan ihdas edilen dini şeylerdir. Dini diyelim ne diyorlar ona? Merasim biraz yanlış gidiyor da. Yani hareketlerdir diyelim. Ama ulema işte bu bid'atı işte haseneydi, seyyiydi ayrımları yapmış. Hasene caizdir, seyyiye caiz değildir diyenler olmuş. Bid'atın hasenesi, seyyiyesi olmaz diyenler olmuş. O ayrı bir konu. Ama bu şey, sala meselesi eğer mutlaka yapılması gereken bir şeydir, dinimizin gereğidir, yapılmazsa eksik kalmıştır gibi bir zihniyet olmamak kaydıyla. Gerek işte cuma namazı vaktinin yaklaştığını haber vermek için. Gerekse efendim cenazeyi haber vermek için. Verilmesinde, söylenmesinde bir sakınca yok. Görmüyor zamanımız uleması ki bu bazı dönemlerde sala milletin kıyamına, kıyam derken hareketine sebep olmuş 15 Temmuz'da biliyorum.
Değil mi? Evet.
Yani sala verilerek insanlar bir yerlere davet edilmiş. Ama burada şu hassasiyeti göstermek lazım. Sala vermek dinimizin bir gereği değildir. Ve bu farzdır, vaciptir, sünnettir, onun için bunu yapıyor değiliz. Eğer bu düşünce olursak sakıncalı ama böyle bir kanaat düşünce olmazsa şeydir, mümkündür. Selam caiz görülür
diyoruz. Evet. Hocam, şimdi marketlere gittiğimiz zaman birçok ürün alıyoruz.
Evet.
Birçok gıda ürünlerimizi marketlerden artık temin ediyoruz. Bu ürünlerin üzerinde domuz yağı veya domuz yağından kaynaklanan
domuz
bir katkı
ürünü.
Domuz ürünü değildir gibi bir ibarenin yazıyor olması bizi bu vebalden kurtarır mı yoksa daha fazla bir araştırma içerisinde olmamız gerekir mi?
Şimdi İslam ülkesinde Müslümanların yoğunlukta olduğu ülkede çok fazla evhama kapılmamak lazım.
Evet.
Şimdi Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam zamanında da bu tip problemler, bu tip sorunlar yaşanmış. Ne gibi mesela? Soruyorlar Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a. Ya Resulallah, badiyeden, yani çölden bedeviler şey getiriyorlar. Et getiriyorlar. Ama biz onları keserken besmele çektiler mi çekmediler mi bilmiyoruz. O eti yiyebilir miyiz? Peygamber Efendimiz buyuruyor ki yiyebilirsiniz. Müslüman besmele ile keser.
Evet.
Bir başka rivayet. Bismillah deveye. Kul bismillah ve kul. Hı hı. Ayrıca bizim fıkıh kitaplarımızda şöyle bir hüküm var. Bir kimsenin diyor, mecusi bir kölesi, hizmetçisi olsa, mecusi. Evet. Ve bu hizmetçi kasaptan et alıp getirse ve sahibine, efendisine bu eti ben Müslüman kasaptan aldım derse bu et yenilir. Bak şimdi haberi veren kim? Mecusi. Ki mecusinin kestiği yenmez. Hristiyan demiyor. Veya Yahudi demiyor. Mecusi diyor.
Evet.
Niye? Çünkü onu kestiği yenmez. Ama onun haberine itimat edilir diyor. Şimdi biz eğer bir markette satılan bir ürünün üzerinde bunda donumuz mahsulleri yoktur diye görür isek ve zannı galibimiz bunun yalan olduğu şeklinde değilse, o takdirde o yenilebilir.
Evet.
Ama eğer bizim kanaatimiz onun, o yazının yalan olduğu, yanlış olduğu istikametteyse, ondan uzak durmamız lazım. Evet.
Biraz da şimdi, insan kendi kalbine mi bakması gerekiyor hocam?
Ya kalbine elbette o etkili olabilir ama daha çok ortam önemli. Mesela şimdi bir zaman biz bir toplantıdaydık. Bu helal gıda ile ilgili bir toplantıydı. Oraya katılanlardan birisi bize bir fotoğraf gösterdi. O fotoğrafta bir yiyecek var, işte bir konserve gibi bir şey yiyecek var. Üzerinde halal yazıyor. Hem Kur'an-ı Kerim harfleriyle hem de Latin harfleriyle halal yazıyor. Ama muhteva diyor, içeriye gelince içinde domuz yağı diyor. Yani onu yapan adam kim yaptıysa, kim şey yaptıysa domuz yağının yasak olduğunu bilmiyor ki oraya muhteveye yazmış. Helal. Veyahut da düşünmüş ki nasıl olsa bunun aşağısını okumazlar. O küçük yazıları okumazlar. Yukarıya halal yazdığım zaman bu yeter. Ha şimdi mesela bu da mümkün. Yani insanların kaldırması mümkün. Malını satmak için. Ama genelde şöyle bir şey var. Bu sertifika, helal sertifikası verme ya devletin bugün Türkiye'de veya belirli kuruluşlara yetkisinde oluyor. Herkes yazamıyor ama dediğin gibi adam yazmış, helal diye yazmamış üzerine ama içerik demiş veya demiş ki bunda domuz mahsulleri yoktur demiş. Türkiye'de satılıyor. Satanlar bunu Müslüman. Biz ona itimat ederiz. Ama büyük kanaatimiz, zannı galibimiz onun yalan olmadığı istikametindeyiz.
Eyvallah. Hocam yine gıdayla alakalı bileşiminde çok az miktarda bir alkol bulunan gıda maddelerinin tüketiminin hükmü nedir hocam?
Şimdi bu bileşiminde o alkol niye var? Bir, aslında olabilir ki bugün bazı meyvelerde alkol var. Şarap neden yapılıyor?
Üzümden bildiğim
kadarıyla. Demek ki üzümün içinde alkol var.
Evet.
Elmada alkol var. Ha, bu olabilir bir. Bir de dışarıdan katılmış olabilir. Yani bir, o alkol, o helal meyvenin, helal gıdanın kendisinden fermente olmuş olabilir. Mesela sirke şaraba dönüşebiliyor. Veya şarap sirkeye dönüşebiliyor.
Evet.
Bir de dışarıdan alkol konularak, içine alkol konularak şey yapılıyor, fermente ediliyor. Şimdi burada konulan alkolün miktarı önemli oluyor. Yani o konulduğu helal maddenin içerisine konulan o şey, alkol yüzde kaç oranında? Bu önemli oluyor. Ki mesela Türkiye'de bunun bir sınırı var. Binde üçü geçmiyor galiba. Binde üçü geçmiyor. Ve onunla ilgili olarak ulema iki görüşte. Bazıları diyorlar ki eğer herhangi bir içecek veya yenilecek maddenin içerisinde az da olsa alkol konulmuşsa bu yenmez diyenler var. Hı hı. Ama öbür taraftan bir kısmı onun içine konulan alkolle o mal istihaleye uğramıştır. O içindeki alkol, alkol olmaktan çıkmış. Diğer o çoğunluk sıvının içerisinde yok olmuştur. Dolayısıyla bu artık alkollü bir içki sayılmaz. Hatta şimdi bazı maddeleri içilmesi caiz mi değil mi derken bunu tahlil edin de içinde alkol var mı yok mu bakın ona göre için veya içmeyin denmiyor. Sarhoşluk edici mi? Sarhoş değil edici mi? Sarhoş edici değil mi? Peki bu sarhoş edicilikte ölçü ne? Çoğu sarhoş edenin azı da haramdır. Bu hadistir bu. Şimdi dolayısıyla burada bir farklı görüşler var. İhtiyatlı olan nedir? Eğer zorunlu değilse. Öyle bir şaibenin olmadığı ürünleri tüketmek yemek. Zorunlu değilse. Ama zorunlu ise. Mesela bu ilaçlarda görüyoruz biz bunu. Yani bazı ilaçların içerisinde. O ilaçların içeriği yazılırken alkol, etil alkol diyor mesela. Ya o zaman ne yapacağız biz? Eğer o ilacın yerini tutacak, içerisinde alkol ve benzeri bir şey olmayan başka bir ilaç varsa ve o başka ilaca kolaylıkla ulaşabiliyor ise, o takdirde o içinde alkol olanı değil, alkol olmayanı kullanmamız gerekiyor. Şimdi ülkemizde var. Yani bir ilaç var, şurup var, içerisinde binde bir oranında diyelim alkol varmış. Ama Amerika'da diyelim alkolsüzü de varmış bunun. Fakat Türkiye'deki fiyatı 20 lirayken o Amerika'dan getirmek 1000 dolara mal oluyor onu. Ona ulaşım zor şimdi. Artık o zaman buradakini kullanmak bir ihtiyaç oluyor. Zaruret oluyor. Yani bu yiyecek maddelerinde veya içeceklerde daha çok söz konusu. İçerisinde o alkol bulunmaması meselesi, ben onu kullanmak zorunda mıyım? Onu kullanmadan hayatımı idame ettirebilir miyim? Buna bakarız. Bir de o maddenin içerisindeki alkol oranına da dikkat edilir.
Evet.
Ama dediğim gibi ihtiyatlı olan nedir en azından? Bu tür şüpheli şeylerden uzak durmaktır.
Evet.
Yani Peygamberimiz de bunu tavsiye etmiş zaten değil mi? Helal bellidir, haram bellidir.
Evet.
Ama bu ikisinin arasında bir de şüpheli şeyler vardır. Siz şüpheli şeylerden uzak durun.
Uzak durun.
Evet.
Hocam, yapılan bir ibadetin sevabı hayatta olan veya ölmüş olan bir kimseye bağışlanabilir mi?
Bu da biraz tartışmalı bir konu. Yani kimse kimsenin yükünü yüklenmeyeceği gibi kimse kimsenin sevabını almaz diye görüşler olabilir ama bu zayıf bir görüştür.
Hı hı.
Çoğunluk ulema bir kimsenin yaptığı bir ibadetin sevabını gerek canlı gerek vefat etmiş olan birisine gönderebilir, verebilir. Ve hatta şu kayıtta konuluyor. Böyle bir durumda o ibadetin sevabını hem bizzat o ibadeti yapan alır hem de hediye ettiği kişi alır.
Evet.
Ama burada şöyle bir şey vurgulamamız gerekir. Parayla yapılan ibadetler olur ise, parayla deyince ilk akla gelen ne oluyor? Hatim etme oluyor. Mesela parayla hatim yapıyor. Bir zamanlar bu Eyüp Sultan'la falan yaygındı bu. Ne yapıyorlardı insanlar? Hazır hatim satıyorlardı, hazır yasin satıyorlardı.
Balonlara üflüyorlardı nefesi hocam.
Ya Allah korusun, bunlar hep sapıklık.
Evet.
Bunların sevabı olmaz. Bunların sevabı olmaz. İbadet Allah rızası için yapılır. Dünyevi menfaat için yapılmaz. Dolayısıyla eğer bir kimse bir ibadet yaparken karşılığını almış ise, artık o Allah rızası için olmaktan çıkmış ve dünyevi bir amaçla yapılmış olur. Dolayısıyla böyle parayla yapılan ibadetlerden sevap alınmadığı için gerek ölü gerek diri herhangi bir kimseye gönderecek diye bir şey olmaz. Ama şu var, bugün diyelim ki bazı kişiler Kur'an-ı Kerim okumasını bilmiyor. Tabii biz öncelikli olarak neyi tavsiye ediyoruz? Her Müslüman mutlaka Kur'an-ı Kerim okumasını bilmeli.
Eyvallah.
Ve geçmişlerini eğer Fatiha okuyacaksa, Yasin okuyacaksa kendisi okumalı. Ama olmuyor. O mümkün olmuyor ve başkalarına okutuyorlar. Başkalarına okuturken okuyan kişi pazarlığa girmemeli haşa. Bir. İstememeli. Bütün bunlar olmalı. Ama buna rağmen az çok bir hediye vermiş ha, bunu alabilir diyorlar. Fakat esas amaç Allah rızası olmalı ve okuma karşılığında veya bir başka ibadet karşılığında şey yapılmamalı. Para istenmemeli.
Para da
alınmamalı. Hatta bakın hac, vekalet, vekil olarak hacca giden kişi ücret alamaz.
Evet.
Ki orada bir ay kadar bir zamanı gidiyor bakın. Bir ay. Ki Türkiye'den gidenler genelde 40-45 gün arasında gidip dönüyorlardı eğer o kısa dönem hacıları değilse.
Evet.
Sadece masrafını alabiliyor. Ücret alamıyor. Niye? Çünkü hac bir ibadettir. Ücretle parayla ibadet yapılmaz. Ama vekil giden kişi yol masrafını, oradaki masraflarını gönderenden alır ama ayrıca ücret alamaz.
Hı hı.
Dediğim gibi Allah rızası için yapılmış olan ibadetlerden elde edilen sevap ki bu farzlardan çok nafilelerde genelde söz konusu olur.
Hı hı.
Sevabı kişi gerek hayatta olsun gerek vefat etmiş olsun bir başkasının ruhuna hediye edebilir, gönderebilir.
Eyvallah. Hocam şöyle bir sorumuz var. Şimdi cemaatle namaz kılıyoruz. Saftayız. Gerçi şu günlerde sosyal mesafeden dolayı bu çok mümkün değil ama normal şartlarda düşündüğümüzde normal saf düzenindeyiz. Ön safta bir boşluk meydana geldi. İşte ön saftaki cemaatin bir durumu hasıl oldu. Namazdan ayrılmak durumunda kaldı ve ön saf boşaldı. Bu ön safı doldurmamız icap eder mi? Namaz esnasında eğer icap ederse oraya nasıl gideceğiz?
Şimdi bunu iki türlü bu ele alalım bu soruyu. Bir, saf düzeni yapılırken, önde boşluk varken, arka tarafta durma durumu.
Hmm.
Şimdi Peygamber Efendimiz hadis-i şerifinde, insanların omuzuna basa basa ilerlemeyin diyor, ileri gitmeyin diyor.
Evet.
Yani diyelim ki, bir adam camiye sonradan gelmiş, ön saflarda yer bulabilmek için, böyle insanları ayrı ayrı, omuzlarından atlaya atlaya gitmesini caiz görmüyor.
Hı hı.
Ama deniyor ki, bu hadisin şerhinde, izahında, ön saflardan bir yerde boş yer var ise eğer,
evet,
ve onun etrafındakiler o boşluğu doldurmuyorsa, o zaman arkadan gelen birisi o boşluğu doldurmak için, insanların üzerinden tabiri caizse omuzlarını yara yara gidebilir.
Hı.
Bu var. Bir de dediğin gibi, namaz esnasında, diyelim ki ön saflardan birisinin, vatandaşı orada namaz kılanlardan birisinin abdesti bozulur olabilir, insanlık halidir. Ve o geri çıkıyor. Ve yeri boşalıyor. Böyle bu durumda onun arkasındaki kişi onun yerini doldurmadı.
Hı hı.
Ve bütün boş kalan yerler arka saflardakiler tarafından doldurulmalıdır.
Namaz esnasında.
Namaz esnasında bu ameli kesir sayılmaz.
Nasıl yapacak hocam?
Yürüyerek gidecek oraya.
Yürüyerek gidecek. He.
Ama doldurmadılar. Ki genelde insanlar bunu bilmiyor. Mesela Araplar falan hacca gidenler, umreye gidenler bilirler. Orada böyle bir durum olduğu zaman adamlar yürüye yürüye oraları doldurur. Hatta bakıyorsunuz üç saf ileriye kadar yürür. Ama Türkiye'de pek fazla bu adet olmamış. Doldurmadı. Namaz olmadı mı? Namaz olur ama bir kerahat, en azından tenzihi bir kerahat söz konusu.
Bu yürüme esnasında işte ayakların yerden kesilmemesi vesaire.
Ya şimdi zaten yakın bir yerse ayakları sürüyerek gider diye kayıtla öyle söylenir.
Hı hı.
Ama şart değildir bence. Fakat ona dikkat edilmesi elbette iyi olur.
Eyvallah. Hocam cuma namazıyla alakalı birkaç sorumuz var. Ben onları müsaadenizle birleştirerek size arz etmek istiyorum. Bir cuma namazının hükmü nedir? Cuma namazı kaç rekattır ve cuma namazı en az kaç kişiyle kılınabilir diye bir soru var. Bir de cuma namazına selam verilmeden önce, farzda selam verilmeden önce yetişen bir kimse namazı sonra nasıl tamamlamalıdır diye bir sorumuz var hocam.
Evet.
Cuma namazı ile alakalı. Buyurun. Şimdi,
cuma namazı farzdır. Ve bizim farz namazlarımızın içerisinde en önemlisi cuma namazıdır. Niye en önemlisi diyoruz? Çünkü cuma namazı ancak cemaatle kılınır. Ve vakit namazlarından farklı olarak daha başka ibadetler de vardır cuma namazında. Mesela evet. Hutbe vardır. Ki Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hak net olarak ifade eder. Ey inananlar, cuma günü ezan okunduğu zaman, namaza çağrıldığınız zaman işi gücü bırakın camiye koşun.
Evet.
Burada bir emir var. Ki Kur'an-ı Kerim'de bir şey emredilmişse ve genellikle o farzdır. Hı hı. Genellikle diyorum çünkü bazen eldeki bazı karineler sebebiyle onun mendup olduğu, farz olmadığı söz konusu olabilir. Ama burada böyle bir şey yok. Farzdır.
Evet.
Ve cemaatle kılınacaktır. Bu bir. Hükmü bu. Kaç rekattır? Şimdi bir defa farz olarak cuma namazı 2 rekattır. Farz olarak.
Evet.
Ama bunun yanında cuma namazının sünnetleri de vardır. Ki bu sünnetler hutbeden önce 4 rekat sünnet. Farz namaz kılındıktan sonra 4 rekat sünnet. Ama bazı kaynaklarda farz kılındıktan sonra 6 rekat sünnetten bahsedilir.
Evet.
6 rekat. Niye 6 rekat sünnetten bahsedilir ki? Bedavü's-Sanayi meşhur Hanefi kitabıdır. Orada öyle geçer. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam cumanın farzını kıldıktan sonra sünnet kılmış. Bazen sünneti hücre-i saadette kılmış. Ama ne kadar kılmış? Bazen 4 kılmış, bazen 2 kılmış.
Evet.
Peygamberimiz aleyhissalatü vesselamın yaptığı bu her iki fiile de uysun diye 6 rekat diyenler olmuş sünneti. 4+2. Ama çoğunluk olarak 4 rekat. O zaman ne oldu şimdi? Cuma namazı toplam kaç rekat oldu? Sünnetleriyle beraber 10 rekat.
10 rekat oldu. Evet.
Hutbeden önce 4 rekat. Ondan hutbeden sonra 2 rekat farz.
Cemaatle birlikte.
Cemaatle kılınır. O farz kılındıktan sonra 4 rekat sünnet.
Bunun üzerine devam ettirilen birkaç rekat namaz daha var hocam.
Şimdi bu zuhr-ı ahir diye evet. kılınan bir namaz var. Bu namaz peygamber zamanında yok. Ashab zamanında da yok. Efendim tabi'un zamanında yok. Müştehit imamlar zamanında da yok. Daha sonra ihdas edilmiş. Peki bu namaz niye ihdas edilmiş? Yalnız İmam Şafii'nin bir 4 rekat namaz kılacağı dair İmam Şafii'nin görüşü var.
Evet.
Ha, ama zuhr-ı ahir değil o. Hatta Şafiiler o 4 rekatı birçok yerlerde cemaatle de kılıyorlarmış galiba. Şimdi bu nereden çıktı? Bizim fıkıh ve ilmihal kitaplarımızda cumanın sahih olması için veya farz olması için gereken şartlar var. Evet. O sahih olması için gereken şartlardan birisi, bir şehirde bir tek camide cuma kılınır görüşü var. Bazen işte bazı alimler eğer bir cami cemaati almıyorsa 2 camide kılınır demişler. Hatta Hanefi imamlarından Bağdat'ta cuma namazı vaktinde o Dicle üzerindeki köprüyü kapatıp birbirine geçişini önleyenler olmuş ki o köprünün bir tarafındaki her iki tarafında ayrı ayrı cuma namazı kılınıyor. Bunlar ayrı ayrı şehir gibi olsun diye. Yani ağırlıklı olarak şu görüş hakim olmuş. Bir şehirde ancak bir yerde cuma namazı kılınır. Daha çok camide kılınmaz.
Evet.
Ama dediğim gibi 2 camide de kılınabilir diyenler olmuş. Birincisi almazsa. Hatta birisi almazsa kaç tane camiye ihtiyaç varsa o kadar camide kılınabilir diyenler olmuş. Şimdi Zamanla şehirler büyümüş. Ve bir cami, iki cami cemaati almaz hale gelmiş. Yeni camiler yapılmış.
Evet.
Ve bu yeni camilerde de cuma namazı kılınmaya başlanmış. Şimdi bu söylediğimiz bir şehirde ancak bir camide kılınır veya iki camide kılınır, daha fazlasında kılınmaz hükmünü aldığımız zaman bir şehirde 10 cami varsa bunlardan bir tanesinin cuması geçerli olacak, 9'u geçersiz olacak demek.
Evet.
İşte böyle bir endişe söz konusu olduğu için ihtiyaten tam hangi dönemde o ihdas edildiğine dair bir şey pek hatırlamıyorum ama şeyden daha çok zannediyorum 1800'lü yıllardan, 1700'lü veya 1800'de 1700'lü yıllardan miladi. Hı hı. O kaynaklarda görülüyor. Bu 4 rekat daha namaz kılalım biz. Şayet kıldığımız cuma namazı sahih olmazsa eğer, o 4 rekat öğle namazının farz yerine geçsin. Hı. Eğer kıldığımız cuma namazı sahih olur ise eğer, sahih ise,
nafile
o 4 rekat varsa kaza yerine geçer, yoksa nafile olur diye bir namaz ihdas etmişler. Ve bu özellikle bizim coğrafyamızda yayılmış. Ama kimi alimler de diyorlar ki bir şehirde bir camiden fazla camide cuma namazı kılınmaması meselesi bir defa ittifakla sabit olan bir şey değil. Dolayısıyla ayete dayanmıyor. Eğer ayet olsaydı ittifak olurdu. Peygamber zamandaki uygulama da buna çok delalet etmez. Çünkü o zaman zaten peygamberin kıldırdığı camide herkes namaz kılıyordu. Dolayısıyla şehirler büyümüş, camiler çoğalmış. Her camide kılınan cuma namazı niye sahih olmasın ki? Allah kabul eder. Dolayısıyla zuhure gerek yok diyenler var.
Evet.
Ama öbür taraftan eski bilgilere dayalı olarak onu kılanlar da var. Allah kabul etsin. Kılana da kılmana da diyeceğimiz yok.
Evet.
Peki cuma namazı kaç kişiyle kılınır? O soruya kısa kısa cevap verelim.
Evet, buyurun hocam.
Cuma namazı Hanefi mezhebine göre imamdan ayrı 3 cemaatle kılınır.
Yani toplam 4 kişiyle.
Toplam 4 kişi. Ama şunu diyenler de var. İmamdan başka bir kişi olursa da kılınır. Niye? Nasıl ki vakit namazları bir kişi imam, bir kişi muktedi olmak suretiyle cemaatle kılınabiliyorsa, cuma namazı da bir kişi imam, bir kişi cemaat olarak kılınabilir diyenler de oluyor.
Evet. Var.
Ama Hanefi mezhebinde müftabih olan görüş, imamdan başka 3 kişi
evet.
olacak. Şafii mezhebinde 40 kişi. Maliki mezhebinde 12 kişi. Bunlar niye? Çünkü Peygamber Efendimizin bir cuma kıldığında 12 kişi varmış, Malikler onu almış. Bir kıldırdığında 40 kişi varmış, Şafiler onu almış. Hanefiler de cemaat çoğul ifadesinden en az çoğul 3 kişidir. Dolayısıyla 3 kişi olması lazım demiş.
Evet.
Son soru. Bu imama cuma gün kade-i ahirede, kadede yetişen kişi namazını nasıl tamamlar? Öğle namazı olarak mı tamamlar? Yoksa cuma namazı olarak tamamlar? Bu da tartışılmış ulema tarafından. Ama müftabih olan Hanefi mezhebindeki görüş şu. Cuma namazı olarak tamamlar. Yani 2 rekat kılar ve 2 rekat kıldıktan sonra da selam verir.
Evet. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Yine sorularımızı cevaplamış oldunuz. Bizlere ve dinleyicilerimize bu soruların cevaplarını aktarmış oldunuz. Çok çok teşekkür ediyoruz.
Şey değil.
Değerli dinleyenler, Erkam Radyo'da Doktor Hüseyin Kayapınar'la Fıkıh Saati programının sonuna geldik. Bizleri dinlediğiniz, bizlere vakit ayırdığınız için siz kıymetli dinleyicilerimize çok çok teşekkür ediyoruz. Sizleri kalbinizin sahibine Allah'a emanet ediyoruz. Hoşça kalın efendim.